Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Ahval Podcast video dizisi sıcak takipteyiz. Konuğum Berlin'den Doktor Nil Mutluer. Hoş geldin Nil.
Merhaba.
Neyi konuşacağız? Yeni bir raporu konuşacağız. Akademisyenlerle ve akademik özgürlüklerle ilgili yeni taze yayınlanmış bir rapor. 19 Kasım'da, bugün 20 Kasım yayınlandı bu rapor. Scholars at Risk, yani risk altındaki akademisyenler ile Türkiye boyutu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ortak çalışması. Kapsamlı bir rapor bu ve aslında Türkiye'de özellikle darbe girişimi sonrası ilan edilmiş olan OHAL döneminde akademisyenlerin başına gelenler, yüksek öğretim kurulu yasası, YÖK diye bilinen uygulamalarla ilgili ortaya çıkan sonuçlar ve buna benzer icraatların ortaya koyduğu manzara. Bunu konuşacağız. Daha doğrusu rapor ne diyor? Bunu konuşacağız. Evet Nil, nasıl bir rapor bu? Şu ana kadar yapılmış olan en kapsamlı raporlardan bir tanesi galiba. Bir döküm var. Sadece baskı yöntemleri üzerinde değil, aynı zamanda bu uygulamaların akademisyenlerin, akademi camiasının üzerine nasıl bir psikolojik yük bindirdiğiyle ilgili de bazı veriler var. Evet, seni dinliyorum.
Evet, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Raporun yapım aşamasında yoktum. Yeni geldi. O yüzden çok kapsamlı. Ben de genel olarak inceleyebildim. Taze
çıktı. Bu arada sözünü kesiyorum. Nil Mutluer, Doktor Nil Mutluer kimdir? Doktor Nil Mutluer Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Bunu da eklemiş olalım izleyicilerimize. Evet, ya, devam edelim.
Ama Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile beraber Barış Akademisyenlerinden ciddi ve iyi bir kadronun bunu hazırladığını biliyorum. O yüzden de yani ben de göz gezdirebildiğim kadarıyla gerçekten hani önemli, anlamlı. Ve şunu, bir tek bu rapor şunu gösteriyor aslında. Eskiden akademide üretilen şeylerin var olsun sağ olsun ancak sivil toplumdan çıkabildiğini, bir kere üretim şekli de bir şey bize söylüyor. Artık akademide konuşamadığımızı özgür sivil alanlarda konuşuyoruz. Yani bu da bir önemli. Onun dışında tabii baskılardan bahsediyor ve baskılarla beraber aslında sıkıntıların hala devam ettiğinden de bir takım iyileşmeler, tırnak içinde söylüyorum, olmasına rağmen mesela Barış Akademisyenleri davalarında beraat etti. KHK'lar, birçok insanın, Barış Akademisyenleri ve diğer KHK listelerinden insanlar çıktı ama pratik anlamda bu hiçbir şeye aslında tercüme etmiyor. Hiçbir şeye evrilmiyor. Çünkü hala maalesef evet bir damgalanma söz konusu. Artık kaldı ki bu KHK meselesinde Barış Akademisyenlerin dosyaları erken, daha önceden KHK'lanmalarına rağmen sıraya göre değil arkaya atılıyor. Yani orada da bir ayrımcılık var. Bunu söyleyebiliriz.
Yani genel onlar daha çok öteleniyor de, yani bu dosyalar değil mi?
Evet, öteleniyor. Evet, evet, evet. Ve her şey, yani bütün bunların yanı sıra da zaten özgür bir akademiden bahsetmek mümkün değil. Yani daha işlere dönüşler başlayacak mı, ne şekilde başlayacak, bu daha bir uzun bir yolun başındayız.
Rapor aslında şu noktaları öne çıkarıyor. 341 kadar saldırı olmuş akademisyenlere. Bu genel anlamda, genel tablo içerisinde anlatılan bir şey. Türkiye'deki boyutla ilgili olarak yansıtılan en önemli verilerden bir tanesi, akademik camiada akademisyenlerin, yani mağdur durumdaki akademisyenlerin %97.6'sı, 97.5'u ya da 98'i diyelim, yuvarlayalım, kendisini güvende hissetmiyor. Güvende hissetmediğini söylemiş. Bu yani hukuksal olarak olabilir, aynı zamanda ekonomik olarak da güvende hissetmeme olabilir. Yani yabancılaştırılma boyutu var burada. Bu birinci veri. Belki bunlarla ilgili bir şeyleri söylemek istersin, ben diğerlerini aktardıktan sonra. Bir raporda altı çizilen bir şey, medeni ölüm denilen, yani daha çok Nazi Almanya'sında kullanılan, onların takdim ettiği bir kavram bu. Civil death İngilizcesi. Yani medeni ölüm, yaşayan ölüler aslında mesleklerinden kopartılıp alınmış, bütün öğretim, yüksek öğretim, eğitim seviyelerinin karşılığını bulamayan ve bulamayacak olan ya da bulamayacak hale getirilmiş olan bir önemli insan kaynağından söz ediliyor. %47'si kendisini depresyonda hissettiğini söylemiş. Aşağı yukarı yarısı bunların. %31'i, üçte bir kadarı anxiety disorder dediğimiz, yani sürekli endişe hissetme, endişe hissetme bozukluğu durumunda. Hı-hı. Endişe bozukluğu ve %21'i de, yaklaşık beşte biri de post traumatic disorder dediğimiz, yani hı-hı, ciddi bir travma, bir şok içerisinde. Bunlar, hı-hı, küçük rakamlar değil. Yani bunlar üzerinde belki bir şeyler söylemek mümkün olur. Bu onarılması güç bir yaraya benziyor aslında bu yaşatılanlar son 4 yıl içerisinde.
Maalesef. Maalesef ve ben şöyle söyleyeyim, yani raporda şu göz gezimle bu sayıları ben az bile buldum. Tabii doğrudur, şey anlamda söylemiyorum ama yani bunlar bile büyük bir rakam. Fakat insanların karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık, ötekileştirme ve tehdit algılandığında yine sağlam bir eleştirel düşünceden olsa gerek, sağlam bir bünye de varmış diye insan düşünüyor ama tabii ki çok büyük rakamlar bunlar. Şimdi bu güvencesiz hissetmekle ilgili bir akademisyenin temel işlevi nedir aslında? Yaptığınız araştırmayı bağımsız yapıp bunu bağımsız alanlarda paylaşmanız gerekir. Yani yıllarca biz YÖK'ün maddeleriyle mücadele ettik. Bu beşinci maddesi özellikle. Yok Türklüğe hakaret mi olacak, ona mı hakaret? Yani baktığınızda aslında biz bunlarla mücadele ederken niye? Çünkü hiçbir gölge olmaması gerekir sizin yaptığınız işi diğer tarafa aktarırken veya işi yapma sürecinizde. Fakat YÖK'ün varlığının kendisi bile, yani bütün kurumların devlet kurumuna bağlı olmasının kendisi ve bunu sadece bir pratik altyapı desteğinden bahsetmiyoruz. İdeolojik bir aygıt aslında bu. Bunun kendisiyle bile yıllardır mücadele etmeye alışık bir akademi var. Fakat son dönemde yaşadığımız bütün bunların yaşam tehdidinden işte sınıfta, yani bir anda şikayet edilmeniz, gayet gözetim altında ve sürekli denetim altında olmanız, bunun yanında getireceği baskılar, bütün bununla beraber prekerleşen güvencesiz bir iş hayatı, yani bu noktada var ve hukuksal yolla çözüm bulamamanız. Kaldı ki bütün bunları olarak zaten meslektaşlar, yani bizim gibi barış akademisyenleri veya darbe girişiminden sonra da akademide 6 bin küsur, toplam o 7-8 bindi. Rakamlar değişiyor değişik raporlarda ama nereden baksanız 7 bin ne yaklaşan 8 bin civarlarında akademisyenin işsizleştirilmesi söz konusu. Şimdi bunlar çok büyük rakamlar. O zaman özgür, bağımsız fikrinizi icra edebileceğiniz, mesleğinizi icra edebileceğiniz ve meslek insanın hayatta eylediğidir, kendi saygınlığını kurduğu, sözünü ifade ettiği yerdir. Bunu yapabileceğiniz alanınız gidiyor. Ve hayat kaynaklarına da ulaşamayınca Nazi Almanya'sı diyoruz ama Nazi Almanya'sının birçok şeysini bazen AK Parti döneminde gördük, yakaladık maalesef birçok anı. Bunu bizzat AK Parti yetkilileri de sivil ölümü tadacaksınız diye açıklamışlardı da. Yani biz bunları duyduk.
Çok sayıda köşe yazısında da, yani yandaş medyada çıktı. Bu çıktı.
Çıktı. Evet, 2016 dönemlerinde çıktı ama onun etkilerini de yaşadık. Hepimiz yaşadık yani. Herkes farklı kesimlerden farklı bir şekilde yaşadı. Ve bu travma için sadece akademiden bahsetmiyoruz farkındaysan. Yani akademiden bahsettiğimiz şey aynı zamanda büyük, geniş bir sistemin bozulduğu, tahrip olduğu, saydamlaşmanın yitirildiği, liyakatın bittiği, yani nepotizm ve korporatizmin, yani ne demek istiyorum, ya ailenden ya yandaşının işlerin içine girdiği ve çıkarlar doğrultusunda, yani bu her güç ilişkilerinde böyle olabilir diyebilirsiniz ama şu anda geldiğimiz nokta artık hukuka uydurulma çabasının bile olmaması. Yani çok çıplak bir şekilde yaşıyoruz bunu. Ve bunu sadece akademide değil, diğer kurumlarda yaşayınca da ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü bırakın, yaşam hakkı ihlalleriyle karşı karşıyayız. O yüzden bu alınan yaranın da bugünden yarına hemen değişmesi önemli, kolay değil. Ve demokrasinin bir arada tesis edilmesi çok kıymetli. Yani bir bütüncül yaklaşımla ele alınması tabii ki çok önemli.
Evet. Bir umutsuzluk aslında ifade ediyor bu gösterdiği, bizim zikrettiğimiz oranlar, işte güvende hissetmeme, psikolojik zorluklar, tabii buna bir de mali zorlukları eklemek lazım. Pek çoğunun ailesi var. Çok kapsamlı bir kitlesel mağduriyetten söz ediyoruz, bir sosyal
tabii
grup.
Tabii ki, tabii ki.
Ve bir meslek grubu var. Ve bu Türkiye'nin de aslında bir kaybı. Ve burada pek çok kişinin kendi kendine sorduğu şey aslında bu geri dönüş olmayan bir nokta mı? Ve bu geri dönüş olmayan nokta sonucunda bu insanlar ne olacaklar? Bu da aynı zamanda bir başka soru. Ve elbette yani yaşananların ortaya çıkarttığı bir de bir bazılarının iyice kıraç ya da kurak diye nitelediği akademik alan Türkiye'de. Yani pek çok bakımdan belki burada da izleyicilerimize birkaç bir şey söylemek isteyeceksin. Bazı alanlarda artık araştırma yapmak imkansız hale geldi anlaşıldığı kadar. Mesela Kürt konusunda veyahut işte insan hakları veyahut işte daha başka konularda belki, değil mi?
Bülent Şık'ı hatırlayalım. Bülent Şık mesela ne davadan yargılandı? Yaptığı gıda üzerine, sağlık üzerine yapılan, yani yiyeceklerimiz üzerine yapılan bir araştırmaydı. Yani o yüzden aslında çok ciddi sarmalanmış durumdayız konu olarak da.
Medya sansürüne bir de muazzam kapsamlı bir akademiya sansürü eklenmiş durumda. Peki geri dönüş olmayan bir noktadayız. Görüşleri sana göre fazla mı karamsar?
Yani bu hepimiz için yani ya geri döneceğiz ya devam edeceğiz. Ya bu hepimiz için bir çıkışsız bir muamma bir soru bir yanıyla. Tabii ki ben umudumu kesmemeye çalışıyorum. Çünkü şuna güveniyorum. Başka alanlarda yaptığımız bazı saha çalışmalarından yola çıkarak tabanda ilginç bir dinamizm var. Ve tabandaki dinamizm bizim tek umudumuz. Yani gücünü kaybettiği zaman iktidarlar veya da iktidar derken de iktidar illa kötü ve zararlı olmak hani zorunda değil. Ama güç oyununu oynayan ve ötekinin yaşamasına alan bırakmayan yöneticiler, yani bu güç alanı kaybedildiği zaman o zaman farklı kayışların olduğunu da şu anda bizzat görüyoruz. Ve taban da artık gündelik hayatında çok yansımalarını hissettiği için sonuçlarını direkt orada da bir kayma bence var. Yani bu birçok araştırmalarda da ortaya çıkıyor. O yüzden tabii umutsuz olmamaya çalışıyorum. Fakat bütün bunda sistemsel bir yaklaşımın önemli olduğunu ve insanların gündelik hayatındaki sıkıntılara cevap vermenin de önemli olduğunu. Yani artık insanlar hayata devam etmeye çalışıyor. Bütün bunların içinde akademide dönüşebilirse dönüşecek veya da akademisyenlere, sosyal bilimcilere, gıda alanında çalışan vesaire sağlık alanında pozitif bilimcilere, yani bütün bunlara hakikaten bilgilerini üretme fırsatı verilirse dönüşümün de bir parçası akademi olacak. Hı hı. Bunu hep beraber göreceğiz.
Peki, son olarak bu raporu okumak isteyen izleyicilerimiz nereden bulabilirler? Scholars at Risk web sitesinden mi yoksa yayınlanacak mı? Hangi dillerde yayınlanacak, bunu biliyor muyuz?
Onu yine tabii ben bilmiyorum, yine TİHİV'in, ama TİHİV'in yayınlarını bilen biri olarak söyleyeyim. Muhtemelen mutlaka web sitelerine koyarlar. Ve Scholar at Risk'te İngilizcesi var, mutlaka Türkçesi de var. Yani ben de İngilizcesini göz gezdirdim ama
İnsan Hakları Vakfı ortak çalışması olduğu için Türkçesi de herhalde yayınlanacaktır diye.
Yayınlanacaktır. Bence o yüzden web sitelerini hani takip etmek herhalde iyi olur. Ve paylaşmak da çok önemli. Bilgiyi yaymak da çok önemli tabii.
Peki. Doktor Nil Mutluer, Humboldt Üniversitesi, Berlin. Yeni yayınlanmış olan Scholars at Risk'le, yani risk altındaki öğretim üyeleri ya da akademisyenler ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ortak çalışması olan Türkiye'deki akademisyenlerin yaşadığı mağduriyeti anlatan rapor üzerine konuştuk. Çok teşekkürler bu sohbet için Nil.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.